İhtiyar Heyeti,
İhtiyar Heyeti
Radyo Karavan'da,
Radyo Karavan
başlıyor, başlıyor, başlıyor.
Mm-hmm.
İyi akşamlar. Radyo Karavan'da ihtiyar heyetindeyiz. Programa Marcus Miller'dan Run for Cover'la başladık bu akşam.
Ondan başlayalım da şey yapalım diye biraz enerji yüklenelim.
Evet.
80'lerde Stüdyo FM programı vardı biliyorsun, TRT3'te. Orada işte bunun orijinalini çalarlardı. David Sanborn falan filan beklerdik ondan sonra biz de. Ulan çalsa da bir dinlesek falan diye. Böyle ritmik pataküte pataküte. İşte biz de ondan başlayalım dedik kardeşim.
Ben de şeyi beklerdim, program bitsin de İngilizce, Fransızca ve Almanca haberleri dinleyin diye beklerdim.
Ya orada şey vardı ya abi, Fransızca haberleri sunan bir erkek spiker vardı. Biliyor musun? Böyle sesi böyleydi böyle. Şey, ici program, radyo, televizyon, Türk, vasinoz, informasyon falan diye.
Almancasını kadın mı sunuyordu onu?
Kadındı galiba, evet.
O nasıl konuşuyordu?
Ne bileyim işte. Das ist die Nachrichten falan filan bir şeyler söylüyordu işte. TRT3 falan.
Güzeldi. O kaliteye yaklaşan radyoyu da ben daha görmedim.
Ya zaten FM kanalından yayın bir tek TRT3'te vardı biliyorsun o zaman.
Tabii.
FM bandından. Herkesle de hatırlarsın. Herkesle de FM radyo yoktur.
Tabii.
Bir de şey vardı biliyorsun değil mi? Müzik dolabı diye bir şey vardı ya. Böyle ekonomik durumu iyi olan aileler müzik dolabı almışlardı. Dual marka müzik dolapları vardı. Ondan sonra bir de ne vardı ya? Mesela Philips'in de vardı.
Ama en herhalde işte Türkiye'de en çok satılan Dual'dir değil mi? Pick-up'lar falan.
Tabii. Dual'in pick-up'ı da satılmıştı. Bir de müzik dolapları da vardı. Müzik dolabı ya. Müzik dolabı diye bir şey vardı abi.
Neşe Pınarı.
Bizim alt komşuda vardı müzik dolabı. FM radyo onlarda da vardı işte.
Sen oradan çıkmıyordun tabii.
Yok.
Dolaptan çıkmıyordun.
Saat 6'da başlıyor diyor program. Stüdyo FM 6'da başlardı. 7'de biterdi. 7'de de işte Almanca, İngilizce, Fransızca haberleri geçerdi. Hemen inerdim aşağı. O işte o dairenin de benimle yaşıt çocuğu vardı. Onunla beraber dinlerdik falan tabii. O çakmazdı bu. Cazdan, mazdan falan çakmazdı.
O benim gibi baltaydı yani.
Yok canım öyle balta demeyelim ya.
İşte komşuduyuz.
Ya sen yine en azından müzikten anlıyorsun. O hiç çakmazdı abi. Müzik diye hiçbir şeyinden çakmazdı yani. Herife Pink Floyd dinliyorduk ondan da anlamıyordu. Caz dinletiyorduk ondan da anlamıyordu. Hiçbir şeyler anlamıyordu herif yani. Onun ilgi alanları farklıydı.
Ercan Turgut.
Yok onlar ne müzik. Herif genel anlamda müzik dinlemiyordu ya. Öyle bir adamdı.
Sporla mı arası iyiydi?
İşte sporla işte o da Beşiktaşlıydı, Beşiktaş taraftarıydı falan. Ve ben bu adamla ilkokul birinci sınıftan lise ikinci sınıfa kadar beraber okula gittim, geldim ve okudum ya. Yani. Aynı sınıfta okuduk hep.
Sırf o müzik dolabının yüzü suyu hürmetine.
Vallahi de, kesin. Yok canım müzik dolabından değil işte. Komşu alt komşuydu ya.
Spor dedik ya şimdi. Ne düşünüyorsun? Takım sporları mı daha zordur, bireysel sporlar mı?
Abi işte onu sen söyledin. Yani o kadar subjektif bir şey ki abi zorluk, kolaylık. Ya neye göre zor, neye göre kolay, onu nasıl ayırt ediyorlar onu bilemiyorum ben tabii ya.
Herhalde şeydir, antrenman sıklığı, antrenman yoğunluğuna göre mi diyeyim?
Abi şimdi mesela hani endurans sporu var. Endurans sporunda mesela bisiklet onlardan bir tanesi. Bana göre dünyanın en zor sporu bisiklettir abi. Ama tabii bana göre öyle. Çünkü etap var günde 300 kilometre. Ve düz bir şey değil. Yokuşu var, inişi var.
Sıcağı var.
Ondan sonra işte tabii var. Sıcağı var, yağmuru var, bilmem nesi var. Ya ben öyle etap seyrettim. Fransa bisiklet turunda veyahut da hani İtalya turunda veya İspanya turunda. Öyle etaplar oluyor ki. Abi sabah startı veriliyor etabın. 30-32 derece sıcaklıklarda ve yüksek nem oranında düz bir yerden gidiliyor işte. Mesela bir ovadan veya bir ne bileyim bir vadiden gidiyor herifler. Ondan sonra bir dağa çıkıyorlar herifler. İşte Alplerde veya işte Dolomitlerde veya işte ne bileyim oradaki yüksek dağ sıralarından bir tanesine çıkıyorlar ve 2000 metre falan kazanıyorlar neredeyse. Çıktıkları yerde de hava sıcaklığı 3 derece oluyor, 2 derece oluyor, sıfırın altında oluyor, kar yağan etaplar oluyor, bilmem neler oluyor ve onun bir inişi oluyor mesela. İnerek tekrar 30 dereceye falan gidiyorlar. Bunu yarış temposunda yapıyor abi herif. Yani gezi temposunda falan değil yani. Orada 250 tane, 300 tane adam var icabında yani. Onlarla beraber yarışıyor herif. Ve hani hapşırsan geride kalıyorsun abi. Şimdi bu zor bir spor. İşte sen demin ne dedin?
İşte tenis. Tenis diye duydum ben
tenis. De. Yani ben ne bileyim, ben tenisin o kadar bisiklet kadar zorlayıcı bir spor olduğunu düşünmüyorum abi. Ya şimdi adam, çok zor ya. Mesela maraton da zor.
Servisi atıyor mesela.
Evet.
İşte kaç kilometre diyor. İşte 220 kilometre hızla servis atıyor. Topun hızı 220 kilometre. Ve sen onu işte bütün vücudunu kullanarak, bütün vücudundaki gücü rakete vererek, ileterek bunu karşılıyorsun.
Evet.
Bu hızla gelen bir top. Yani kafana gelse bayıltır bu top. 120 kilometreyle geliyor. Araba çarpsa ölürsün zaten yani hani.
Ya tabii o orası öyle de abi şimdi ama sporun bir de şeyi var orada. Yani arada molası var. Oyunlar arasında işte setler arasında mola oluyor. Herif oturuyor, camda bir şey yiyip içebiliyor. Dinleniyor işte havluyla kendini kuruluyor bilmem ne yapıyor oradan. Birisi laf atıyor ona, ona cevap veriyor bilmem ne. Yani öyle hikayeleri var. Fakat bisiklette yok ki abi öyle bir şey. Bisiklette yiyorsun üstünde yiyorsun abi, içiyorsun, işiyorsun abi.
Ama bir de
işemesi de var yani.
Ama şeyin de kolayı var canım bisikletinde. Su alırken arabadan, araba seni alıp götürebiliyor mesela.
Tabii. Son ya abi, Vincenzo Nibali. Ya bunlar ne sahtekar adamlar ya. Bu Astana diye bir takımda yarışıyor bu. İşte Kazak takımı, Kazak devletinin sponsorluğunda yarışan bir takım. Takımın başında da Alexander Vinokurov diye bir herif var. Bu herif de doping geçmişi olan bir herif yani. Herif şey testçili dopingçi herif. İşte o geçen sene bıraktı bisikleti. Takımın başına getirdiler herifi, koydular. Ondan sonra İtalyan ağırlıklı bir takım. Yani sporcuları İtalyan, daha çok İtalyanlardan kurulu bir takım. Liderleri de Vincenzo Nibali. Herif bir kaza oldu, bir şey oldu. Bu son İspanya bisiklet turunda La Vuelta'da. La Vuelta da değil ha, La Vuelta falan diyor herifler. V'leri B diyorlar ya.
Valencia diye.
Ondan sonra herif işte geride kaldı. Öndeki gruba yetişmesi lazım. Araba geldi. Herif aldı götürdü. Ve diskalifiye oldu. Bir de şey diyor, ya diyor diskalifiye çok diyor ağır bir karardı. Bize diyor zaman cezası verilmesi lazım. Ulan daha ne olsun, herif seni aldı götürdü işte arabayla. Bayağı şey de var. Yani YouTube'a merak eden yazıp bakabilir işte Nibali Vuelta 2015 falan diye yazarız, direkt o çıkıyor zaten en başta.
Sen göster ya, adam bayağı bir götürmüş herif.
Abi herif aldı gitti ya yani o kadar. Şimdi şey, onların şöyle bir durumları var abi. Bu Fransızca bidon kole denen bir hikayeleri var. Arabadan suluğu verirken adamın eline o böyle hemen almıyor bidonu. Böyle biraz tutuyor o bidonu. O tam tuttuğu sırada arabayı süren herif veriyor ya zaten o bidonu ona. Arabanın gazına şöyle bir basıyor. Böyle bir hani sapan etkisiyle bir parça ileriye göndermek için, hani ona avantaj sağlamak için falan yapıyor. Bu bidon kole falan değil de abi, bu resmen şeydi ya, herif aldı gitti yani. Sen seyrettin işte, onu seyrettirdim sana. Ya kepazelik de ama yani hakikaten bisiklet...
Savunması da güzeldi adam.
Bisiklet... Tabii.
Savunması güzeldi.
Bisiklet hakikaten zor spor abi. Yani şimdi ben tenisle onu aynı kefeye koymanın çok da adil bir şey olduğunu düşünmüyorum abi. Bisiklet zor bir spor. Mesela maraton da zor. İşte 40 küsür kilometre koşuyorsun abi yani. Paldır küldür koşuyorsun. Hayatta hiç sevmem koşmayı, biliyor musun? Ya işte beyin sarsıntısı geçiriyormuş gibi olurum abi.
Şey, Venus Williams mıydı? O söyledi işte yıllarca ben...
Serena mı?
Venus'tu. Şey dedi, yıllarca da servis çalıştım ben. Sadece servis çalıştım.
Abi şimdi o çalışma hikayesini dün bir arkadaşla konuştuk ya. Çalışma yani çalışmadan hiç başarıya ulaşmak mümkün değil abi. Öyle bir örnek yok dünyada. Hani hiç çalışmadan ben bunlara sahip oldum diye bir adam olduğunu da düşünmüyorum, zannetmiyorum. Ya bu çalışma hakikaten öyle bir şey. Ben çocuktum abi. İşte bizimkiler eczacı başında falan çalışıyorlardı annem babam. Annem oradan emekli olmuştu zaten. Ondan sonra bu spor, biliyorsun, basketbol ve voleybol Eczacıbaşı
öncülük oldu. Vardı yani. Zaten hegemonyası vardı.
Ondan sonra Doğan Hakkemez vardı. Ben de o zaman çocuğum işte. Doğan Hakkemez antrenman bittikten sonra kalır ve şut antrenmanı yapardı abi. Türkiye'nin en iyi şutörü o zaman şeydi, Doğan Hakkemez'di. Abi antrenman bittikten sonra 2 saat şut antrenmanı yapardı herif. Onun için zaten iyiydi. Yani bütün başarılı sporcular, mesela hani başarılı basketbolcular hep kalıyorlar herifler, çalışıyorlar. Hep çalışmak abi.
Tabii şimdi o zaman
kas hafızası diye bir şey var yani.
Yani o zamandan, o tarihten, biraz önce bahsettiğin tarihten bugüne işte ne diyorsun? Doğan Hakkemez diyorsun. Başka kim hatırlıyorsun? İşte Hurşit Baytok'u hatırlarsın vesaire. Yani o dönemlerden 2-3 tane
Beli abi vardı, Necati abi vardı. Bunlar hep şey, iyi şutörlerdi yani o zaman. Bilirsin yani.
Şimdi iki tane oldu da oynadı işte.
Erman Kunter vardı abi.
Erman Kunter ya. Ben Erman Kunter'in son sezonunda Fenerbahçe'ye transfer olmuştu. Beşiktaş'tan. Sayı rekoru kırdı.
Ha abi 100 sayı falan atmıştı o galiba.
Hangi top gelse ona verdiler. Bütün topları o kullandı. Tabii iyi şutörüydü tabii yani bir de.
Abi şimdi hani yani spor programı yapıyoruz gibi kimse algılamasın da burada aslında bahsetmek istediğimiz şey çalışmak abi. Çalışmak yani çalışmak spor. Spor çünkü direkt çalışmaya dayalı bir şey. Hani hangi sporu yapıyorsan yap, onun üstünde çalışacaksın abi. Sen şimdi tenisle başladın mesela. Teniste işte teknikleri var. Hani hem tekniğini geliştireceksin, hem kas hafızanı geliştireceksin, hem gücünü geliştireceksin, hem kondisyonunu geliştireceksin. Bu çok acayip bir şey. Ya yine bisiklete dönelim. Heriflerin bir beslenme programı var bisiklette. Yani o 300 kilometreyi yarış temposunda gitmek için heriflere bir mutfağı var her takımın. Orada her sporcuya teker teker, birey birey hazırlanmış olan yemekler var. Yani herif kaç kalori alacak, bu herifin işte hani glisemik endeksi ne kadar olan bir gıda vermek lazım. Bu herifin şeker durumu nedir? Çünkü biliyorsun vücut şekerle işliyor orada. Evet. Mesela hani orada bir tırmanış etabı var. Tırmanış etabından önce heriflere jeller veriyorlar. O jeli yiyor, şekerini yükseltip ancak gidebiliyor herif yani. Gecikirse eğer, mesela bisikletli bir durum var. O da şu, acıkmadan yiyeceksin, susamadan içeceksin diye bir kural vardır abi. Çünkü hani sen susadığın zaman artık vücut için çok geçtir o. Veyahut da acıkmadan, yani tam acıktığın zaman yersen o senin için çok geç bir durumdur. O iş bitmiştir yani.
Şekerin düşer.
Tabii vücuttaki şeker, meker, mineral. Ben de
bisikletçi olurdu yani. Yüksek şeker var ya.
Sana enteresan bir şey söyleyeyim. Bildiğini zannetmiyorum. İlk defa konuşacağız bunu seninle. Bir takım var. Sadece şeker hastalarından oluşuyor abi.
Kim o? Novo Nordisk mi?
Novo Nordisk takımı sadece diyabetli sporculardan oluşuyor abi.
Ben şeyde takip ediyorum. Twitter'da takip ediyorum onları.
Abi böyle düşünebiliyor musun? Ya böyle bir performans sporunu yapan adamların hepsi şeker hastası abi. Ya herifler nasıl bir bilimsel metotla çalışıyorlar ve antrene ediliyorlar, yönetiliyorlar? Düşün abi. Yani bizde olduğunu ben düşünemiyorum öyle bir durumu.
Tabii ben işte,
ölür abi bizim sporcu.
Ben işte ya şurada yürüyorum akşam mesela, çıkıyorum yürüyüşe, doktor yürü demiş. 2-3 defa eve zor yetiştim, şeker düştü yolda.
Evet öyle oluyor. Bende de hipoglisemi olduğu için biliyorum abi, benim de düşüyor yani. Vücut şekeri kullanıyor.
Kaynımda da var mı?
Kaynımda da var abi.
Neyse biz şarkıya geçelim. Herbie Hancock'tan Latierra'yı dinleyelim.
Şimdi onu dinlemeden önce de şey diyeyim, işte bu Herbie Hancock tekrar şeye daldı. Etnik hikayelere daldı. Orada bir zannediyorum Kolombiyalı bir şarkıcı çocuk şarkıyı söylüyor. Kolombiya'nın bilinen bir şarkısıymış o. Herbie Hancock yorumuyla dinliyoruz şimdi onu. Latierra.
Ama Latierra en que naciste. Ama la es un jamás a la mujer que te parió. Amala es una y nada más. Ama la tierra en que naciste. Amala es una y nada más. A la mujer que te parió. Amala es una y nada más. Ama a tu hermano, ama a tu raza. Amala es una y nada más. Ama tu sangre y no la riegues por ahí. Amala es una y nada más. Amala es una y nada más. Una y nada más. Agua que vas por el río y eres mi alma en lo profundo. Corazón que no palpita, ya está fuera de este mundo. Ya está fuera de este mundo. Fuera de este mundo soñador, le, que te atrapa en un rincón, te castiga con pasión. Ay, qué mundo soñador, falta amor. Falta
Radyo Karavan'da devam ediyor. Bu son günlerde ki bu mülteci mevzusu var. Günlerde evet, meşgul ediyor bayağı. Şeyi gördün mü bu? Neredeydi? Macaristan'da mı ne kameraman?
Evet,
çelme takıyor.
İşten attılar falan. İşte.
Nasıl bir ruh yapısı var acaba?
Abi nasıl bir ruh yapısı değil yani işte o tamam sapık o belli yani. Ne bok yediği, onu kimse haklı gösterecek bir hali yok yani kimsenin. Fakat bu mülteci işleri bu şekilde olmaz abi. Yani bu, böyle sahipsiz, böyle o iltica eden insanları perişan eden, hayatlarını, işte ailelerini, her şeylerini parçalayan, perişan eden işler bu şekilde olmaz abi. Yani bu kadar kontrolsüz mültecilik olmaz ya. Şimdi tamam orada savaş var. Afrika'da işte Sudan'da savaş varken Sudan'ın etrafındaki ülkeler de zaten berbat ülkelerdi. Oradan işte herkes canını kurtarmak için kaçıyordu. Ama Suriye'deki savaştan insanlar bizim ülkemize girdiler abi. Biz öyle sahipsiz bir ülke olmamamız lazım geliyor ya. Öyle değil mi abi?
Şimdi ya çok kontrolsüz
yani. Abi yani bu kadar kontrolsüz olmaz ki ama yani şimdi o insanları da perişan ediyorsun sen. Kendi halkını da perişan etmek için bir şey yapıyorsun abi, çanak tutuyorsun yani buna. Neden diyeceksin? Şimdi şöyle bir hikaye var. Biliyorsun bizde küçük bebeklikten itibaren senin mesela küçük çocuğun var abi. Sen aşılarını sen benden daha iyi biliyorsun. Öyle değil mi? Şimdi bu çocuk doğduğundan itibaren buna bir takım aşılar yapılıyor. Salgın hastalıklara karşı veyahut da ne bileyim işte çocukluk hastalıklarına karşı aşılamalar yapılıyor. Yani bu Suriye'de bu yok ki abi. Var mı? Sen oradan belki salgın hastalık getirmiş oluyorsun. Sen oradaki insanları buradaki insanların arasına katarken ne düşünüyorsun ki? Tamam onların hayatını tabii ki kurtaracağız abi. Orada insanları ölüme terk etmeyeceğiz. Ama bu kadar da kontrolsüz bırakmayacağız ki abi ya. Yani böyle bir şey olmaz ki. Olur mu abi sence?
İşte kontrolsüz derken benim en dertlendiğim nokta o. Hani o bölgeye has hastalıklar da var. Hani virüs yapıları farklı.
Evet, aynı hastalıklar. Evet, virüs
tabii. İşte şeyi farklı, durumu farklı.
Hani biz oraya gidince oradaki yemeği yiyince hasta oluyoruz. O adam ona bağışıklık kazanmış oluyor.
Ben
değil mi abi?
Gemiyle çalışırken Afrika'ya giderken işte bizim aşı defterlerimiz vardı. Bu gemiye katılmadan önce bu aşılarımız bizim yapılır işte. Sarılımla, malaria falan dedikleri. Bunlar yapılırdı. Bunun yanında işte giderken Afrika'daki ülkeye yolda da aldığımız ilaçlar olurdu bizim. Biz bu ilaçları da alırdık kendimiz.
Oradaki lokal hastalıklara karşı.
Karşı.
Tabii.
Şimdi aynı şey burada. Yani alırsın, tabii ki alacaksın. Alırsın. Bir kontrol altında, bir kampın içinde bakarsın. Kontrollerini yaparsın bunları. Ha sonra tamam artık bırakacaksan da bırakırsın. Ama yani geç kardeşim. Geç, nereye istiyorsan git.
Evet abi.
O kadar kolay değil yani.
Olur mu abi yani öyle bir şey olur mu? Sonra o insanların nerede barınacağını düşünmen gerekiyor. O insanlar ne yiyecekler, ne içecekler onları düşünmen gerekiyor. Ya şimdi hani devlet yönetmek denen şey çok basit bir şey değil aslında abi. Tamamen ileriki senelerin programının yapılmasını gerektiren bir hikaye devlet yönetmek. Yani ülkeyi yönetmek öyle bir şey abi. Şimdi bizde o kadar fena bir dezorganizasyon var ki abi. Biz hiçbir konuda organize değiliz. 99 depreminde organize olmadığımızı gördük. Van'daki depremde de organize olamadık. Biliyorsun bütün bunları. İnsanlar orada karın altında -20'lerde, -30 derecelerde sokakta kaldılar abi bir anda. Bunlar medeni ülkelerde böyle olmuyor. Biz işte medeniyeti bunun için savunuyoruz abi. Hani medeniyet gavurlaşmak demek değil abi. Medeniyet
insanca,
ya.
İnsanca yaşamak
demek şey abi. Şimdi sen kendi vatandaşın depremde orada işte o konteyner kentleri bilmem neleri kurana kadar hatırlıyorsun ya sen de. O çadırlar kuruldu, çadırlar yandı, çadırların içinde çocuklar, insanlar yandılar abi. Sen şimdi nasıl ben şey yaptım diyebilirsin ki hani Suriye'deki mültecileri biz kurtardık diyemezsin abi. Sonuçta diyememiş oluyorsun yani. Adam İstanbul'a geliyor. E tabi bir yere gidecek abi adam. Hayatını kurtaracak. İstanbul'da kendi ülkesindeki şartlardan bin beter şartlarda inşaatların içinde, betonların üstünde aç bir ilaç yaşıyor. Ve sen bunları kurtardın diyorsun abi sonra. Sen bunları kurtarmış falan değilsin abi. Kendini kandırma boşuna. Geçen programda da söyledim. Birbirimize yalan söylemeyelim abi artık. Yeter ya. Bu yavın işi bitsin artık bir yerde.
Zaten görüyoruz yani. Hani
görüyoruz tabii canım.
İşte gelirken görüyorsun, bir bakıyorsun yolda dileniyor çocuk, 3-4 yaşında çocuk.
Şimdi ben sana söyleyeyim abi. Bu insanlar Avrupa'ya gittiler. Bak insan, bu insanları işte bir şekilde kabul edecekler. Bu şekilde yaşamayacaklar abi. Onlar her yerde gezemeyecekler abi o insanlar. O insanları önce kamplara koyacaklar.
Koyuyorlar zaten kamplara.
Koyacak. Şimdi belki hani bizi dinleyen insanlar diyecek ki ulan bunlar da ne kadar hain adamlarmış ya falan. Abi o adamı kampa koyacaksın. Bir kere o adamı kontrol altına alacaksın. Onun sağlık taramalarını yapacaksın. O insanlara insan gibi yemek vereceksin. İnsan gibi. Yani orada İsveç'e mi gitti herif? İsveç'te adamın yediği yemeği vereceksin onlara. Daha sonra adamlara soracaksın, diyeceksin hani biz sizi mülteci olarak kabul ediyoruz, biz size iş bulalım, güç bulalım, bilmem ne falan diye organizasyonların içine gireceksin abi. Böyle serbest saldım çayıra, mevlam kayıra, böyle bir şey olur mu ya? İnsanlar dileniyorlar burada, 3 yaşında çocuklar otoyolun üstündeler ya. Soldaki hani solun solundaki şeritte oturan 3 yaşında, 4 yaşında, 5 yaşında çocuklar var. Ya bu kadar bu insanlara bu eziyeti yapmanın bir anlamı yok ki abi.
Zaten büyük eziyetten kaçmış.
Yani o yani şey demek değil ha. İşte biz bu insanları toplama kamplarına koyduk. Öyle bir şey yok abi. Toplama kampı, toplama kampı değil. Bunun dünyada kuralı var kardeşim. Önce insanları kamplara dolduruyorsun. O insanların yıkanmasını, barınmasını, ısınmasını, yemesini, içmesini, temel ihtiyaçlarını karşılıyorsun abi. Sen o kontrolsüz sen saldın ne oldu? O insanlar yine yemeksiz, açsız, işsiz, işte barınaksız bilmem nesiz kaldılar yani İstanbul'da. İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de her tarafta var bunlar. Bir de şöyle bir durum var. Yani çok gelişmiş bir ülkeyiz ya abi. Niye peki kaçıyor ki o insanlar? Yunanistan'a kaçıyorlar. Yunanistan'dan işte İtalya'ya, işte Macaristan'a kadar gitmişler. Avrupa'nın ortasına kadar gitmişler bu insanlar. Sende her şey çok iyiyse niye kaçıyor ki o adamlar abi? Niye kaçıyorlar acaba ya? Bir merak etmek lazım yani. Niye hani Türkiye'de niye yaşamıyorlar abi? İyinin o zaman Avrupa'da var. Yaşamak istiyorlar.
İyinin iyisi var.
İyinin iyisi var işte öyle değil ama abi işte o işler. Çünkü hani Türkiye yarın bir gün Suriye'de bir barış sağlandığı zaman oranın yönetimi insan gibi bir yönetim olduğu zaman Türkiye'den mi tekrar ülkesine dönmek daha kolay bir şey yoksa Avusturya'dan dönmek mi daha kolay bir şey abi? Elde yok, avuçta yok. Herifler terliklerle, çoraplarıyla, bilmem neyle gitmişler abi oraya. Yani herif o kadar bıkmış.
İşte bir ay sonra, 1,5 ay sonra havalar soğumaya başlayacak işte.
Evet abi.
Bu tarafı var işin.
Ya bu şekilde olmaz abi yani. Bu kadar kanunsuz, kuralsız, şeysiz yani. Ha bir de şöyle bir durum var abi. Bak onu da söyleyeceğim ben buradan. Hiç yani kim kızar, kim darılır bile bilmiyorum ama. Şimdi bak. Hadise eğer Avrupa'yı Müslümanlaştırmaksa yöntem bu değildir aga. Tamam mı? Ya bak şimdi burada başka bir durum devreye giriyor. Hani bu insanlar Avrupa'ya gitsinler. Yeter ki biz Avrupa'yı Müslümanlaştıralım. Çünkü Osmanlı'dan beri bu hadise budur yani. Avrupa'yı Müslümanlaştırmaktır. Koskoca Osmanlı Avrupa'yı Müslümanlaştıramadı abi. Bak koskoca Osmanlı o zamanki dünyanın en büyük gücü. Yani o zamanki dünyanın Amerikasıydı abi biliyorsun değil mi? O Avrupa'yı Müslümanlaştıramadı abi. Sen bu yöntemlerle falan Avrupa'yı Müslümanlaştıramazsın yani. Zaten kilise uyandı hikayeye. Biliyorsun değil mi abi?
Bir şeyi insanlar ne cezbeder? İyi şeyler, güzel şeyler, gördükleri cezbeder. Şimdi gördüğü örnekle zor. İmkansız yani böyle bir şey. Hani ne güzel bunların işte inancı çok güzelmiş. Yok öyle bir şey yani. Zaten yani kaçanlar hep ya Amerika'ya, ya Avrupa'ya, ya Avustralya'ya oralara kaçıyorlar.
Neden kaçıyorlar abi? Neden kaçıyorlar? İnsan gibi yaşamak istedikleri için kaçıyorlar abi. Mesela niye mesela Pakistan'a niye kaçmıyor ki bu insanlar? Afganistan'a niye gitmiyorlar abi bu adamlar? İşte. Mesela Körfez ülkelerinin hiçbir tanesi işte orada şey var.
Almamış.
O abidik kubidik ülkeler var abi. Birleşik Arap Emirlikleri diye ülke var abi. Onlar ülke değil abi biliyorsun değil mi? Onlar ülke falan değiller yani. Onlar sonradan kurdurulmuş belli amaçlar için kurdurulmuş ülkeler abi.
Kabile devleti işte.
Kabile devlet tabi. Resmen kabile devleti. Onların hiçbir tanesi almadılar abi bu adamları. Hiçbiri almadı abi. Bunları sadece şey aldı. Filistin'e kaçtılar insanlar. Bir de Türkiye'ye kaçtılar abi. Başka kimse almadı bu adamları yani. Kimse istemedi.
İşte Lübnan'a, Türkiye'ye.
Ha ne? Orada. Abi neli? Niye o zaman şeye gitmediler abi bu adamlar? İşte Pakistan'a niye gitmiyorlar mesela? Niye Afganistan'a gitmiyorlar? Niye Avusturya'ya, Almanya'ya, işte Fransa'ya, İngiltere'ye, İtalya'ya falan gitmek istiyorlar? Çünkü insanca yaşamın orada olduğunu biliyor insanlar. Dünyada herkesin her şeyden haberi var. 5 yaşındaki çocuk bile biliyor. Sor şimdi 5 yaşında çocuğa. De ki Türkiye'de mi yaşamak istersin de Suriyeli çocuğa. Yoksa Almanya'da mı yaşamak istersin? Almanya'da yaşamak ister yani. O bile biliyor artık nerenin yaşanacak bir yer olduğunu.
İnsan gibi nerede bakılacağını
biliyor. Herhalde abi yani. Çünkü o adamlar kurallarını oturtmuşlar. Oturtmuşlar ve uygulama konusunda da sıkıntıları yok herifte. Uyguluyorlar kardeşim. Her şeyin kuralı var.
Ya gittiğin zaman hani Türkiye'de uymadığın kurallara orada farkında olmadan uyuyorsun.
Evet.
Çünkü herkes uyduğu için.
Evet abi.
Sen de yapmıyorsun yani onu.
Evet.
Yani nedir bizdeki adet? Otobüs durağında beklersin. İşte sen gelirsin, arkadan birisi gelir, birisi gelir. Hani normalde bir sıraya girmen lazım.
Evet.
Hani bizde öyle de herkes küme halinde durur evet. Orada. Kapı açıldığı zaman bir kişinin geçebileceği yerden 4 kişi birden girmeye çalışırız. Evet. Yurt dışına gidiyorsun. Yurt dışında herkes sırada, sen de geçiyorsun, sıraya giriyorsun.
Girme de göreyim seni hadi.
Girme abi. Girmedin, adam sana şöyle bakıyor zaten, utanıyorsun, kaçıyorsun.
Abi diyor. Bakıyor değil. Girmedin. Hani orada genç çocuklar varsa abi onlar söylüyorlar bir de.
Tabii söylüyorlar.
Tabii abi, işte seni utandırıyor yani. Yani
diyor, oh diyor, Hanzo'ya bak diyor. O bakışıyla Hanzo diyor sana zaten.
Evet abi.
Hanzo.
Orada utandırıyor seni yani, orada milletin arasında gururunu kırıyor seni. Ne kadar da güzel yapıyor. Hep öyle bir şey vardır ya abi. Öykü vardır ya. Anekdot, işte anı neyse. Çocuk gitmiş şeye, Amerika Birleşik Devletleri'ne okumaya gitmiş. Ondan sonra liseden alışmış tabii bu şeye, kopya çekmeye. Demiş orada, aa demiş ya nasıl olsa hoca da orada şey yapıyor. Kitap mitap okuyor yani. Çünkü orada kopya çekme diye bir şey yok. Onu çoktan çözmüş herif. Bizimki açmış kopya çekiyor abi. Yanındaki Amerikalı öğrenci bakar mısın demiş hocaya. Bir dakika demiş, bu arkadaş demiş kitaptan yazıyor demiş burada ya. Nasıl yani falan. Bayağı demiş kitaptan yazıyor ya. Kopya çekiyor demiş yani. Ondan sonra neyse işte bunu kağıdını almış hoca. Sınav bitmiş çıkmış dışarı, bizimki gitmiş yanına demiş ki lan sen ne şerefsiz adamsın ya demiş. Beni demiş ispiyonladın demiş ya. Sizde demiş usul böyle mi? Böyle kardeşim demiş bizde. Ben demiş eşek gibi çalıştım demiş ona. Aylardır demiş bu sınava çalışıyorum ben demiş. Sen demiş ben o kadar çalışacağım. Sen hiç çalışmayacaksın. Kitabı açacaksın yazacaksın. Öyle yok kardeşim demiş burada. Sen demiş o şimdi demiş bir dahaki dönemi bekle bakalım demiş o sınava girene kadar. Sakın da demiş öyle artistik martistik yapma. Bir kamyonla sopa yersin burada demiş benden yani. Ondan sonra herif siktir etmiş başından gitmiş onu yani. Öyle olur mu abi ya? Ya abi işte kopyaya alışmak, kopya ne demek abi? Hırsızlık demek değil mi? Hırsızlık demek abi. Kopya demek hırsız olmak demek. Hırsızlığı normal bir işmiş gibi düşünürsen eğer sen ve hırsızlığını ihbar eden adamı da ispiyoncu dersen, kafana öyle yazılmışsa çocukluktan itibaren zaten sen daha bir daha adam falan olmazsın abi. Sen kurala murala uymazsın ki. Öyle değil midir?
Tabii.
Ha, bu ya kadar basit abi. Hayatın
devam eder o zaten yoldan sonra.
İşte kopya çekersin, yarın hırsızlık yaparsın. Öbür gün, işte kurala uymamak da aslında hırsızlık. Yani konulmuş kurala uymamak da hırsızlık abi. Neyin hırsızlığı?
Başkasının hakkını.
Evet abi
gasp,
o kadar.
Gasp,
o kadar.
Kötü.
Evet abi. Başkasının gasp. Hakkını yemek hırsızlık işte abi.
Bu gasp mıydı, gaps mıydı?
Gaps abi, gaps. Bir de yumuşak geli başı ya. Gaps abi, gaps.
Yani bizim...
Olmaz abi. Dünya kuralları var, dünya standartları var. Yani daha doğrusu medeni dünyanın standartları var abi. Medeni dünyanın standartlarına uymayıp da ondan sonra ben medeni adam oldum diyemezsin abi. Bu kadar basit.
Öyle.
Ha. Yani ben medeni dünyanın kurallarına uymuyorum kardeşim. Benim kurallarım bunlar ama ben medeni adamım diyemezsin abi. İki kere iki dört bu iş. Bitmiştir.
Biz dinleyelim bir şarkı da.
Dinleyelim.
Ne dinleyelim? Panter'i dinleyelim mi?
Aa, Panter'i dinleyelim abi. Panter'in yalnız albüm kaydı değil bu. Yine Marcus Miller. Ondan sonra
George Duke.
George Duke ile çalıyorlar bir televizyon programında. Ondan sonra bir de meşhur gitarcı Lee Ritenour'la beraber çalıyorlar abi. Panter dinleyelim.
Radyo Karavan'da ihtiyar heyeti devam ediyor. Bu kurallardan, hani kurallara uymamazlık vesaire, oradaydık en son. Onu bir şey yapalım, onunla ilgili bir şey daha söyleyeceğim. Şimdi bizim bu aşağıda biliyorsun işte bir ara yollarımız var bizim. Evlerin arasında. Yani
yaya yolu, yürüyüş yolu.
Tabii bir tane de kapısı var bunun. Yani bu kapının yapılma maksadı da şey için işte gece birine bir şey olursa ambulans geldiği zaman bu ara yolları kullanarak eve ulaşsın.
Veya zaman itfaiye.
Evet. Zaman kaybolmasın diye yapılmış bir kapısı ve ara yollar var. Şimdi adam gece geliyor. Neredeyse hıyarası utanmasa arabayı eve çıkartacak. Arabayı yatağına koyacak, yatacak yani. Evet. İki adım yürümemek için o yolu kapatabiliyor. Sonra yarın öbür gün bu hıyarın evinde yangın çıksa, işte itfaiye giremese oraya. Evet. Bu sefer de parlayacak. Nerede kaldın, niye giremedin? Lan hıyarası, arabayı koymuşsun işte oraya. Dangalık. İşte bu özürlülerin arabaları var. Tekerlekli sandalyelerle kaldırımlarda rampaları var. Adam gidiyor oraya park ediyor. Evet. Ya bu nasıl bir dangalaklık?
Deminki hikaye abi işte. Başkasının hakkına saygı göstermeyen adam abi.
Ben olayım.
Tabi abi. Şimdi bak, birincisi bir mevzudan bahsedeyim abi. Malı idealize etme işine oldum olası gıcığımdır abi. Bir şeyi idealize etme. Tamam mı? Mesela ne araba aldın? Filanca marka araba aldım abi. Dünyanın en iyi arabası budur abi. Bunlar var ya, ne araba biliyor musun?
Ne kaçıyor?
Veyahut da işte motosiklette de aynıdır. Ya bunun için forumlarda kavga çıkıyor ya. Kavga çıkıyor abi. Başka bir adamın, başka bir medeniyetin icat ettiği, geliştirdiği, mühendisliğini yaptığı iş
kavga sebebi oluyor.
Ve marka abi, tamam mı? Yüzünden kavga çıkıyor ya. İnsanlar birbirleriyle kavga ediyorlar abi. Benimki daha iyi, seninki daha iyi. Bu en iyisi budur, seninki iyi değildir falan. Bir de işte en sonunda da şey geliyor abi. Hep haklılığa geliyor. Hep haklılık. Hep ben haklıyım abi. Veya hep sen haklısın. Yani ben haksız olduğumu kabul etmiyorum abi. Hiçbir zaman, yani her konuda haksız olduğumu kabul etmiyorum abi.
Müşteri daima haklı.
Ya böyle bir şey olabilir mi abi? Zaten bak, bak o konu. Müşteri daima haklı. Hiç de değildir abi. Hiçbir zaman da değildir yani. Müşteri hiçbir zaman haklı değildir abi. Haklı olduğu zamanlar vardır. Ama daima haklı diye bir şey olabilir mi abi? Müşteri daima haklıdır diye bir cümle kurulabilir mi ya? Bir insan mütemadiyen hakkı olabilir mi? Her şeyi bilen bir varlık olması mümkün müdür? Abi bunlar hep yanlış kalıplar. İşte bu kalıplar şey abi, genetik kodlarına işleniyor abi artık. Ve toplum hafızası olmaya başlıyor. Hep bunlar söyleniyor işte, müşteri daima haklıdır. İşte anneler daima haklıdır. Anne de daima haklı değildir, baba da daima haklı değildir abi. Onların da haksız olduğu konular mutlaka vardır, olmuştur. Başımıza da gelmiştir. Sen de haksız, çocuğunu haksız davrandığın vaziyetler mutlaka oluyordur abi. Yani herkes haklı olursa nasıl olacak ki abi? O zaman hani bir şeyi nasıl paylaşacağız? Veyahut da bu dünyayı o insanlarla nasıl paylaşacağız ki? Hep biz haklıyız abi.
Orada bir şarkısı vardı ya, Orhan Gencebay'ın.
Ne vardı abi?
Bence sen de haklısın.
Ama bak, orada sen de var ya, işte o sen de aslında ben sana taviz veriyorum demek. Yani hani hadi lan bu sefer de hadi sen de haklı olmuş ol falan demek abi. Yine ben haklıyım da. Yani bu sefer sen de haklı
i̇şte
ol.
İşte bak, yine
falan.
Ben haklıyım.
Ha, yine aynı şey oluyor. Olmaz abi öyle. Öyle olmaz abi. Herkes haklı abi. İşte son mevzularda girmek istemiyorum. Girmeyeceğim de zaten o mevzuya. Ama internette, sosyal medya denen zımbırtıda yazılanlardan, çizilenlerden hep herkes haklı abi. Yani hangi etnisiteye sahipse veyahut da hangi dini inanca sahipse o hep haklı. Öbürküler de haklı. İşte sen de haklısın. O zaman anlaşma yapamayız ki biz aramızda. Nasıl olacak ki? Birisinin geri adım atması lazım. Belli maddelerde Birazında sen geri adım atacaksın, birazında ben atacağım ki ancak anlaşma olacak. Yoksa hep senin şartların kabul olursa ben o zaman bir şey kazanamam ki abi. O zaman anlaşmayı yapmış olmayız ki. Yine aramızda papazlık çıkacak o zaman demektir. Öyle değil mi? Biraz mantık, mantık abi. Bütün hayat mantığa bağlı zaten.
Haklısın.
Mantık. Sen de haklısın kardeşim.
Haklısın diyorum sana.
Kardeşim.
Şeyi, neydi, bir reklam vardı geçenlerde maçın arasında.
He, evet. İğrenç.
Ülke adını falan vermeyelim tabii de.
İğrenç reklam.
Bizim Türk takımlarından bir tanesinin yurt dışındaki bir maçı sırasında çıktı. İşte o ülkede de yanınızdayız.
Evet, prezervatif.
Prezervatif reklam.
Prezervatif reklam. Yani işte.
Yani bu paraya bu kadar mı değerler, para için?
Evet abi.
Veya bir insan, bir milletin gururunu falan böyle ayaklar altına alınmak bu kadar kolay mı?
İyi.
Bunu yapan da yani yabancı marka yani, bir de o var.
Tabii tabii. Şimdi yine aynı mevzuya geliyoruz. O herif sana yapsa bunu, onun takımı sana geldiği zaman o prezervatif markası Türkiye'de sizin yanınızdayız dese nasıl olacak abi?
İşte ne olur o zaman yer yerine.
Yıkarız olur, değil mi? Ortalığı yıkarız yani.
Kullanmayın bunu.
Perişan ederiz yani. O firmanın şeyleri burada Türkiye temsilciliğini falan bizimkiler gider yıkarlar abi orada yani. Yakarlar falan yani. Başkasına yapılınca abi
onlar görmüyorlar.
O ülkeyi, o ülkenin tamamını genele ilan ediyorsun. Sana gelince, sana yapılırsa abi ortalığı yakıp yıkıyorsun. Nasıl olacak ki bu? Hep sen haklısın abi o zaman. İşte hep sen olacaksın abi.
İğne ve çuvaldız işte mevzusu, evet, olmadığı için bizde empati yok, hiçbir şey yok yani.
Onun için dünyada da seni adam yerine koymuyor kimse kardeşim. İşte bu kadar basit bu iş. Kimse seni adam yerine falan koymuyor hiç.
Her yol mübah işte.
Tabii.
Diyorlar.
İşte sen kendin çalıyorsun, kendin oynuyorsun abi. Kaç işte, 748 bin kilometre kare mi diyorlar. Hep derler ya, politikacılar hep onu söylerler. İşte bilmem kaç bin kilometre karenin içinde falan. İşte sen o kilometre karenin içinde kendin çalar, kendin oynarsın abi. Bol bol.
İşte. Ya ve hep öyleyiz ya zaten. İşte neydi geçen gün? İzlanda, Türkiye basket maçı.
Evet abi. Ya İzlanda. Şimdi İzlanda bizim futbol, Avrupa Futbol Şampiyonası gruplarındaki rakibimiz biliyorsun.
Evet.
Grup lideri şu anda 19 puanlı grup lideri. Biz üçüncüyüz. 12 puanımız var ve biz grubun ilk ikisi gidiyor değil mi?
Direkt gidiyor. Ya,
ilk ikisi.
Üçüncü de playoff oynayacak.
Üçüncüsü de playoff oynayacak.
Ha, playoff oynayabilmesi için de diğer grupların içindeki işte
en iyilerden biri olmak zorunda. En iyi üçüncülerden biri olmak zorunda. İzlanda işi garantiledi abi. İzlanda gidiyor bir kere Avrupa Futbol Şampiyonası'na.
Çekler de garantiledi.
Çekler de garantiledi. İkisinde 19 puanı var, gidiyorlar abi. Geçen gün Avrupa Basketbol Şampiyonası'nı seyrediyorum. Son maçımız İzlanda'yla. İzlanda da grup sonuncusu. Normal süre 91-91 bitti. Bak. 91-91 bitti. Sonra bizimkiler yendiler tabii artık yani. Yensinler bir zahmetle. Merak ettim abi. İnternette önümde açtım baktım. Dedim şu İzlanda'nın nüfusuna bakayım dedim ya. 332 binmiş abi. İzlanda'nın nüfusu 332 bin. Yani şu bizim oturduğumuz bu mahallenin nüfusu kadar aşağı yukarı. Değil mi? Bu burada vardır bizim
vardır,
bu
tabii.
330.
Vardır tabii yani.
330 bin kişi. Bizim mahallenin nüfusu kadar bir ülkeden bahsediyoruz abi. Bu ülke 11 tane iyi futbolcu çıkartıp Avrupa Şampiyonası'na gidiyor. İşte basketbolu da senden kafa kafaya oynuyor abi. Maçı uzatmalara götürüyor. 332 bin kişi içinden seçilmiş adamlar yapıyorlar bunu. Senin nüfus 77 milyon usta.
Ki bu arada, bu arada işte bundan 4-5 sene önce de İzlanda batıyordu. Batıyordu değil mi? Ekonomik olarak iflas eden bir ülkeydi neredeyse. Öyle bilmiyoruz. Demek ki spor ayrı bir şey.
Evet.
Para peşinde koşmak ayrı bir şey.
Bir de geçen programda söylediğim o da ayrı bir şey abi. Fazla nüfus demek
kalite demek değil.
Evet abi, her konuda öyledir yani bu iş. Çünkü o 332 bin kişiye sağlanan imkanlar çok daha yüksek standartlardadır. 77 milyon ya hani 77 milyon kalifiye olmayan bir adam 332 bin tane kalifiye adamdan daha kötü bir şeydir abi. İyilik kötülük eğer şey yapıyorsak konuşuyorsak 332 bin tane kalifiye adam 77 milyon işe yaramaz adamdan daha, bence daha iyidir yani.
Zaten işte her şeyde öyle değil mi? Yani kişi başına düşen gelirin düşer kalabalık olunca, işte kişi başına düşen de, hastane,
tabii,
doktor.
Tabii sağlık hizmetini doğru düzgün veremezsin. Ondan sonra eğitimi doğru düzgün veremezsin. Sayı yüksekse güvenliğini sağlayamazsın. Ondan sonra o insanları korumak için yapacağın savunma harcamaları daha fazla olmak zorunda kalır vesaire vesaire. Senin çünkü şeyin de belli, hani ihracatın da belli. Sen o ihracattan halkına düşen payı düşürmüş olursun. Öyle değil mi? Kişi başına düşen gelirini de düşürmüş olursun abi. Nüfus planlaması, ha işte o geçen gün bir arkadaşla konuşuyordum. Benden birkaç yaş daha büyüktür o. Çin'in bir programı varmış. Tek çocuk programı.
Evet.
Çin'in nüfusu ne kadar zaman dedi bana ya? Onu 150 sene sonra mı? Yani bu şekilde giderse Çin'in nüfusu ne kadar olacakmış biliyor musun abi? Şu anda Çin'in nüfusunu biliyor musun ne kadar?
1,5 milyar var mı?
İşte vardır herhalde. O kadar vardır. Abi Çin'in nüfusu 300 milyon olacakmış. Çin nüfusunu 300 milyona düşürecekmiş abi. Ya işte bu tek çocuk programıyla beraber. Bunu acaba niye yapıyorlar diye onu bir incelemek lazım abi. Salaklar, soyumuz yok olsun falan yapıyorlar. Çin denen ülkenin 5000 yıl önce tarım yaptığını biliyor musun abi? 5000 yıl önce tarım toplumuna geçmişler ve yerleşik düzene geçmişler. Böyle şeyler, köyleri möyleri var. 5000 yıl önce abi. Yani milattan önce 3000'den kalma şeyleri var. Bir de milattan önce 2000'den kalma hanedanları falan var abi. Sarayı marayı var herifin yani. İmparator falan var 4000 yıl önce herifin. Yani Çin öyle bir medeniyet. Hani Çin, ulan Asırık'tan mal üretiyor bu Çin. Aman abi Çinli mi alma falan dediğimiz adam var ya. O Çin denen adam öyle bir şey yani.
Ya o tabii şey de o, onun çıkma sebebi de şu, ucuz mal alırsan, ya nereden alırsan al ucuz malı, kötüdür zaten, yani kalitesi düşüktür
evet.
Diğerine göre. Sen şimdi Çin'den talep ettiğin mal ucuz mal, ona göre de
evet.
Mal geliyor.
Öyle yapıyor işte zaten.
Yoksa ben yani hani Çin'e gittiğimde oradan aldım, kaliteli bir yerinden, bir mağazasından
evet.
Aldım.
Var öyle, öyle malı var.
Yıllarca da kullandım yani ben bunu.
Öyle malı da var abi. Adam söylüyor zaten sana. Oraya gittiğin zaman fabrikasına herif sana söylüyor. Bu motosiklet furyasında işte giden arkadaşlarım oldu. Ondan sonra anlattılar çocuklar bana. Dediler abi dediler gittik oraya işte. Ondan sonra demiş ki herif ya sen kaç paralık mal istiyorsun kardeşim? 100 dolarlık skuter da var burada. 1000 dolarlık skuter da var. Hani 1000 dolarlığı tabii iyidir. Her türlü garantisini verebilirsin. Ondan sonra hani Japon malı kadar kalitelidir. Ama bizimki tabii 100 dolarlığını istiyor abi. 100 dolarlık ondan sonra işte burası motosiklet, Çin malı motosiklet çöplüğü oldu. Olacak tabii. Sen çünkü 100 dolarlığını istedin abi onu.
Canım tabii yani bir de satın alırken de sen mutlusun bundan. 1000 liraya aldım motoru diyorsun biniyorum.
85 metrekare dükkanın içinde ayda 5000 tane motor monte edip satıyormuş herif abi. Bak 85 metrekarenin içinde gittiler herifler gördüler arkadaşlar. 85 metrik ayda 5000 tane motosiklet monte ediyor.
Ama ondan ufak tefek ya bu adam. Onun için sınır yok.
Tabii.
Öyle bir avantajları var.
Abi her şey mantık ve matematikten ibarettir dünya üzerinde. Mantığa ve matematiğe aykırı her şey yıkılmak, yok olmak zorundadır abi. Bu kadar basit. Benim bu yaşıma kadar gördüğüm hikaye bu abi. Kendim de zaman içinde bir sürü yanlışlıklar yapmışımdır. Mantıksızlık yüzünden. Onların da ceremesini çekmişimdir abi. Ama mantığa ve matematiğe aykırı olan her şey günün birinde adamın kıçına girmeye mahkumdur abi. Bu kadar basittir bu iş. Ama ülke ölçeğinde ama birey ölçeğinde abi. Mantığa aykırıysan işin biter abi. Bu kadar basittir yani bu iş.
programı kapatmadan önce bir yerde gene görmüştüm de. Adamlar şey yapıyorlarmış şimdi. Dildo'ya işte karı koca, işte kocası ölmüş. Kocayı yaktırtıyor. Hı. Küllerini dildoya dolduruyor.
Oo, şahaneymiş o ya. Cam.
Cam dildo ölene kadar diyor, devam. Neydi ölene kadar? Mokoko.
Güzel güzel, maneviyatın dibine vurmuş arkadaş. Şahane. İyice. Daha bakalım neler göreceğiz abi.
Dur, güzel bakalım. Pazarlama taktiği ya.
Güzel güzel.
Satıyordur da kesin.
Tabii canım.
Programı o zaman Chick Corea'dan Trans Dance'le kapatalım.
İşte orada Eric Marienthal saksafonda, John Patitucci bas, Dave Weckl davulda, Frank Gambale de gitarda. Trans Dance, Chick Corea.
John Patatesçi miydi bu?
Patatesçi, evet abi.
Programı bununla kapatıyoruz. Haftaya görüşmek üzere. İyi geceler.